Ayrım 3.
10. Sevgi. Eğitim ortamının önemli değişkenlerden biridir. Öğretmen, her bir öğrenciye sevdiğini tutarlı davranışlarla eğitim ortamında göstermelidir. Bunun için öğrencilerle duygu ve düşünceleri paylaşmalı, onlara karşı hoşgörülü olmalı, fakat vurdum duymaz davranmamalı, öğrencinin kendisini tanımasına, yeteneklerini geliştirmesine imkan ve fırsat vermeli, saydam olmalı, merkeze hiçbir varlığı koymamalı, insanın duygusal gereksinimlerini gidermeli, demokratik ortam sağlamalı, güvenilir ve geçerli bilgi ve beceriler sunmalıdır. Sönmez 1990-89-125. 11. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme. Her dersin ve ünitenin sonunda öğrenme eksiklerini, yanlışlarını ve yarım yamalak öğrenmeleri belirlemek, öğrenciye gerekli yardımı yapmak, eksikleri gidermek, yanlışları ve yarım yamalak öğrenmeleri düzeltmek için yapılan değerlendirmedir. Bu tür değerlendirmede öğrenciye not verilmez. Böyle bir yaklaşım bireysel öğrenmeyi sağlar. Bu nedenden dolayı böyle bir değerlendirme eğitim durumunun etkili ve verimli olmasına katkıda bulunabilir. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme diğer alt sistemleri de yönetim, planlama, seçme, denetleme ve değerlendirme, koruma, uygulama, yetişek ve hizmetler harekete geçirir. Ayrıca tam öğrenmeyi sağlayıcı katkısı da vardır. Tüm bunlardan dolayı bu tür değerlendirme sistem için bir tür sigorta görevi de görür. Çünkü bu değerlendirme sonuçlarına göre eğitim durumu gerekiyorsa sistemin tüm öğeleri yeniden gözden geçirilip işlemeyen yanlar atılır ya da onarılır, eksikler tamamlanır, işlemler yeniden düzenlenip işe koşulur. Yani eğitim durumu için bir bakıma iç dönüt görevini görür. Görüldüğü gibi eğitim durumu okulun yetişek alt sistemi ile ilgilidir. Okuldaki tüm diğer sistemler yetişek alt sistemi için düzenlenip işe koşulurlar. Yetişek sistemi okul sisteminin temelidir, özüdür. O olmadan okul sistemi işgörüsünü sürdüremez. Tüm bunlardan dolayı yetişek sistemindeki her türlü eksiklik, yetersizlik yani tutarsızlık sistemi doğrudan etkiler ve entropiye götürebilir. Yetişek sisteminin dışındaki diğer alt sistemler, yetişek sistemine göre düzenlenmeli, onun gerçekleşmesi yani sistemin hedeflerinin gerçekleşmesi için işe koşulmalıdır. Buna karşın alt sistemlerdeki eksiklikler, yetersizlikler ve tutarsızlıklar da yetişek sistemini etkileyebilir. Sistemdeki her türlü düzenleme yapılırken yetişek sisteminin özelliği göz önüne alınmalıdır. Diğer bir deyişle yetişek sistemine göre yenileme, düzenleme, onarma yapılmalıdır. Sönmez 1992-43. C. Çıktılar. Açık sistemin öğelerinden biri de çıktılardır. Çıktılar, ölçme ve değerlendirme sonucu belirlenir. Sistemin hedeflerini ne derece gerçekleştirdiğini belirlemek için yapılan her türlü etkinliği kapsar. Okul sisteminde çıktıları belirlemek için ölçüt dayanaklı ve durum muhasebesine dönük bir değerlendirme yapılmalıdır. Çıktıları belirlerken niceliksel, iç ve dış, niteliksel iç ve dış verimlilik, maliyet, yarar, analizi türü değerlendirmeler de kullanılabilir. Bu tür değerlendirmelerin sonunda aşağıdaki çıktılar ölçülebilir. 1. Öğrenci sayısı, onun yaşı ve cinsiyeti. Okula giren ve okuldan mezun olan öğrencinin sayısı, yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik durumu belirlenebilir. 2. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel erişisi. Okula, sınıfa, derse, kursa giren öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel, algısal alanların her bir basamağındaki erişileri saptanmalıdır. 3. Beklenmedik fakat istendik davranışlar. Yetişekte hedeflenmediği halde öğrencilerin eğitim ortamında kazandıkları davranışların niceliği ve niteliği söz konusudur. Bunlar da eğitim sisteminin çıktılarıdır. 4. Beklenmedik ve istenmedik davranışlar. Eğitim sisteminin sonunda öğrencilerde gözlenen ve ölçülen fakat yetişekte olmayan istenmedik davranış değişiklikleri söz konusudur. Bunlar da eğitim sisteminin çıktılarıdır. 5. Okulda yapılıp ortaya konulan ürünlerden elde edilen kazanç. Eğer okul ekonomik yaşama mal ve hizmet üretiyorsa, sanat ve meslek liseleri gibi, dönem içinde sonunda bu ürünlerin niceliği ve niteliği de eğitim sisteminin çıktılarıdır. Ayrıca bu ürünlerin satışından elde edilen kazanç da çıktı olarak ele alınabilir. 6. Yeni deneyim. Tüm bu sürecin sonunda okul yöneticileri öğretmenlere, hizmetliler, aileler, diğer kurumlar yeni görüş, düşünce ve savlara sahip olabilirler. Bu yeni deneyimdir. Bu deneyime dayanarak olumlu ve tutarlı girişimlerde bulunabilir. Sistemin çıktılar kısmında her türlü ürün ve davranış denetleme ve değerlendirme sistemince belirlenir, fakat bu demek değildir ki diğer alt sistemlerin bu süreci hiç etkisi yoktur. Denetleme ve değerlendirme sistemi ile diğer alt sistemler arasında sıkı bir ilişki vardır. Denetleme ve değerlendirme sistemi yetişek sistem için işe koşulur. Ayrıca bu sistemin içinde diğer alt sistemlerin tümü vardır. Denetleme ve değerlendirme sistemi olmaz ya da etkili ve verimli bir şekilde işe koşulmazsa sisteme dönüt verilemez. Diğer alt sistemlerin hiçbiri işlemez ve sistem entropiye kayabilir. D. Dönüt. Bir açık sistemin dördüncü öğesi dönüttür. Dönüt, sisteme her işlemin sonunda bilgi vermek, yani sonuçların bilgisini gerekli yer ve zamanda sisteme ulaştırmak olarak tanımlanabilir. Dönüt sistemi, bu açıdan açık sistemin vazgeçilmez bir öğesidir. Çünkü sistemin içindeki her tür değişimi, işleyen ya da işlemeyen öğeleri sisteme bildirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını, sistemdeki dengesizliğin giderilmesini, sistemin yeniden tutarlı bir biçimde işlemesini sağlayıcı bir rol oynayabilir. Bu açıdan bakınca dönüt, sistem ve alt sistemler için girdi olur. Diğer yandan, sistem içindeki gerginlikler, çatışmalar, tutarsızlıklar, işleyen ya da işlemeyen özellikler ve benzeri dönüt için girdi olarak iş görebilir. Bazı sistem analizcileri dönütün tümüyle olumsuz, negatif olmasını savunur. Sistemin yeterli duruma gelebilmesi için tüm gerekli bilgilere sahip olması ve bunları depolaması zorunludur. Ayrıca hem olumlu hem de olumsuz dönüt sisteme bildirilirse bu yükü iletişim ağı çekmez. Bazı sistem analizcileri bu ilkeleri savunursa da açık sistemlerde özellikle de insan-insan, insan-makina, makina-makina sistemlerinin üçünün de işe koşulduğu sistemlerde her türlü dönüte sistemin entropiye kaymaması için gereksinim vardır. Bu nedenden dolayı sistem içindeki her alt sistem kendi dönüt mekanizmasını oluşturur. Yani bir açık sistemin alt sistemlerinin de kendi içlerinde dönütü vardır. Dönüt, sistemin kendi kendini düzenlemesini sağlar. Yani sistemin yenilikçi ve programlanmış bir denge kurmasına yardımcı olabilir. Bunu denetleme ve değerlendirme sistemiyle sağlayabilir. Bir sistemin beklenen, yani hedeflenen çıktıları vardır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için sistem ve alt sistemler işe koşulurlar. Çıktılar değerlendirilir. Eğer beklenen çıktı ile gerçekleşen çıktı birbirleriyle çakışıyorsa, sistem etkili ve verimli işliyor demektir. Beklenen çıktı, hedeflenen davranışlar ile gerçekleşen davranışlar, çıktılar arasındaki fark ne kadar büyük ise sistem o derece etkisiz ve verimsizdir. Eğer sistemin gerçekleştirdiği çıktılar amaçlanan hedeflerle çelişiyorsa sistem ters işliyor demektir. İşte bu tür değerlendirme ve denetleme sonuçları dönüt olarak sistemin tüm alt sistemlerine bildirilmelidir. Dönüte göre sistemin tüm alt sistemleri önce teker teker, sonra ilişkiler kurularak, sonuncul olarak da bir bütün halinde gözden geçirilebilir. İşlemeyen, aksayan, eksik yanlar belirlenir, bunlar giderilir. Sistem onarılıp yeniden düzenlenebilir ve uygulamaya konulabilir. Bu süreç beklenen çıktı ile gerçekleşen çıktı çakışıncaya dek, şimdilik bu sağlanamaz, bir teviye sürüp gidebilir. Dönüt, sistemin yönetim, planlama, yetişek, seçme, koruma, denetleme ve değerlendirme, uygulama, rehberlik ve hizmetler alt sistemleriyle birlikte analiz edilmeli, yani bilimsel ve kubaşık çalışılmalı. Kararlar demokratik etkileşim ortamında alınmalı ve vakit geçirilmeden yerine uygulanmalıdır. Böyle bir tutum, örgüt içindeki çatışma ve gerginlikleri de önleyebilir. Bu açıdan açık sistemler diğer sistemlere göre entropiye daha dayanıklı ve onlardan daha üstündür. Çünkü böyle bir ortamda formal ve informal iletişim sağlıklı bir biçimde tek tek her bireyin görüşü ve katkısı alınarak sürdürülebilir. Olumlu ve olumsuz dönüt olduğu gibi iç ve dış dönütler de vardır. Herhangi bir dersin öğretmeninde görülen istendik her davranış olumlu, istenmedikleri ise olumsuz dönüttür. İç dönütler sistemin girdiler, işlemler ve çıktılar bölümlerinden yönetim, seçme, koruma, denetleme ve değerlendirme, uygulama, yetişek, planlama, rehberlik ve hizmetler sistemlerinin her birinden ve her alt sistemin girdiği işlem ve çıktılarından elde edilen bilgilerden oluşabilir. İç dönütler sistemin iç dinamiğini sağlar ve düzenler. Büyük kayıplar ve yıkımları önler. Bunlar sistemin iç sigortalarıdır. Dış dönütler ise okulun içinde bulunduğu ve bağlı olduğu kurum ve kişilerden aldığı bilgilerden oluşur. İç dönütlere eğitim durumlarında işlemler öğretmenin işe koşulan pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ya da strateji, yöntem ve tekniklerin işlemediğini gördüğü zaman bunları değiştirip yerine işleyenleri anında koyması örnek olarak verilebilir. Dış dönütlere ise öğrencinin çalıştığı kurumdan onun hakkında okulun aldığı her türlü bilgi örnek olabilir. Eğitim sistemi yeri ve zamanı gelince hem olumlu ve olumsuz hem de iç ve dış dönütleri etkili bir biçimde kullanmalı, bunlar için bilgi bankaları kurmalıdır. Bu onun açık sistem olmasının bir gereğidir. Özet. Eğitim açık bir sistemdir. Bu sistemin girdiği, işlem, çıktı ve dönütü vardır. Eğitim sisteminin öğeleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Eğer biri yok edilir ya da yeterli nicelik ve nitelikte bulunmazsa sistem entropiye kayabilir. Onun için eğitim sistemi her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenmeli, işleyen yanlar elde tutulmalı, işlemeyenler ise ya atılmalı ya da onarılıp yeniden işe koşulmalıdır. Çünkü olmuş bitmiş hiçbir sistem yoktur. Sınama durumu. Soru 1. Eğitim, yaşantı, kültür, örüntü, etkileşim, süreç, sistem, girdi, işlem, çıktı, dönüt, entropi, olumsuz entropi, dinamik denge, yetişek, erişi kavramlarının tanımlarını derste geçen ifadeleriyle yazınız. Soru 2. Sistem ve eğitim sistemi ile ilgili öğeleri yazınız. Soru 3. Sistem ve eğitim sistemi ile ilgili ilkeleri yazınız. Soru 4. Eğitimin neden bir açık sistem olduğunu gerekçesiyle yazınız. Soru 5. Sistemler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yazınız. Soru 6. Verilen bir sisteme yaşamdan yeni bir örnek yazınız. Soru 7. Sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri kendi tümceleriyle yazınız. Soru 8. Sistemin öğeleri arasında belirtilen bir ya da birkaç ilişkiye örnek yazınız. Bölüm 2. Hedef ve davranışları belirleme. Bu bölümde hedeflerin aşamalı olarak 3 alanda belirlenmesi ve davranışlara dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur. Eğitimde hedef belirleme. Hedef. Genel anlamıyla varılmak istenen nokta olarak tanımlanabilir. Sönmez 1993-14. Eğitimde hedef ise kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak ele alınabilir. Bu özellikler bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişiler ve benzeri olabilir. Burada temel kavram istendiktir. İstendiğin ölçütü ya da ölçütleri nelerdir? Hangi bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum ve bunun gibi istendik kabul edilecektir? Her insan ve toplum için ortak ölçütler var mı? İstendiğin ölçütleri evrensel mi, mutlak mı yoksa göreli mi? Sorular ve yanıtları ile istendik davranışları kimler belirleyecek? Bu işi yaparken neleri, neyi göz önüne alacaklar soruları sürekli gündemdedir. Ayrıca insan nedir? Eğitiminin amacı nedir? Nasıl insan yetiştirmeliyiz? İnsana hangi davranışları nasıl ve ne yolla kazandırmalıyız? Kazanıp kazanmadığını nasıl belirleriz gibi sorular ve bunlara verilen yanıtlar istendik davranışın niteliğini ortaya koyabilir. Bu sorulardan da anlaşılacağı gibi sorun, istendik davranışın ölçüt olarak ele alınmasında yatmaktadır. Ölçüt, karar vermede temele alınan nesnenin gözlenip ölçülebilir her özelliği olarak tanımlanabilir. Eğitimde nesne, obje, insandır. İnsan aynı zamanda öznedir, subje. Bu durumda istendik davranışın ölçütleri insanın gözlenip ölçülebilir özelliklerinden çıkarılabilir. Bugünkü bilimsel bilgiye göre insan genellikle 46 kromozomdan oluşan biyo, kültürel, toplumsal ve psikolojik bir varlık olarak betimlenebilir. Bu betimlemeden hareketle istendik davranışların belirleyicileri insan, toplum, konu alanı, bilim, sanat, felsefe ve benzeri ve doğa olabilir. Çünkü insanın biyolojik yapısı yani gelişmiş bir beyin ve sinir sistemi doğuştan getirdiği yetenekleri, geliştirilebilecek tutum, kişilik, ilgi ve benzeri kapasiteleri vardır. Ayrıca bir toplum içinde yaşamaktadır. Doğanın yaptıklarının dışında insanoğlunun yapıp ettiklerinin direk bir örüntüsü olan kültürle etkileşim içindedir. Üstelik doğal bir çevrede yaşamaktadır. Tüm bunların etkileşimi sonucu onun psikolojik bir yapısı oluşmaktadır. İşte bu özelliklere bakmadan istendik davranışı saptamak onun niteliğine ters düşebilir. Bu dört değişkene belirleyiciler denir. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Belirleyiciler. İstendik davranışın belirleyicileri insanın özelliklerinden çıkarılabilir. Bunlar toplumsal gerçek, konu alanı, bilim, sanat, felsefe, kişi, birey ve doğa olarak ele alınabilir. Toplumsal gerçek. Bu bir bakıma kültürel gerçektir. Kültürel gerçek, toplumsal, ekonomik ve siyasal sistem olarak ele alınabilir. Toplum bilim, sosyoloji genel olarak kişi, kurum ve toplum arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bir toplumsal sistem, çeşitli kurum ve kuruluşlarla bunlar arasındaki ilişkilerden oluşur. Bu kurumlar, aile, cemaat, cemiyet, kabile, klan, okul, ulus, devlet ve bunun gibi olabilir. Ayrıca toplumda göç, kentleşme, intihar, suç, evlilik, boşanma, işsizlik, savaş gibi olgular da vardır. Gelenek ve görenekler, inanç sistemleri, moda, nüfusun yerleşimi, cinsiyete, yaşa, mesleklere göre dağılımı, toplumun gereksinim duyduğu insan gücü, okul, hastane, fabrika, iş yeri ve bunun gibi toplumsal sistemin öğeleridir. Bu açıdan toplumsal sistem, ekonomik, politik ve eğitim sistemin bir üst sistemidir. Bu nedenlerden dolayı her sistem, hangi toplum ulus için kuruluyorsa o toplumun gerçeğinden hareket etmek zorundadır. Çünkü o gerçeğe dayanmayan ve ondan hareket etmeyen sistem kısa zamanda bozulup yıkılmak zorunda kalabilir. Kurulacak bir sistem toplumsal gerçeğe hem uymalı hem de onu temele alıp daha tutarlıya doğru değiştirip geliştirmeye yönelmelidir. Eğer toplumsal sistemi yalnız uymakla kalırsa onu değiştirip geliştiremez, böylece amacını gerçekleştiremez. O toplumun köhnemesine, gerilemesine ve yıkılmasına neden olabilir. Her ulusun, toplumun, topluluğun gerçeği diğerininkiyle aynı değildir. Üstelik bir toplumu oluşturan her topluluğun da gerçekleri birebir çakışmaz. Örneğin Türkiye'de köy, kasaba, kent, büyük kent, büyük kentin semtlerinin güney, kuzey, doğu, batı bölgelerinin toplumsal gerçekleri birbirlerinden farklıdır. Ülkelerle karşılaştırılınca ABD, Fransa, İngiltere ileri sanayi toplumları iken Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Hedefi bu ülkelerin düzeyine gelip onları geçmektir. Türkiye çağdaş uygarlık düzeyine yetişip onu geçmek istiyorsa ileri sanayi ve bilgi toplumu haline gelmek zorundadır. Hedef bu olunca eğitim sistemi de bu hedefi gerçekleştirecek biçimde planlanıp uygulanmalı, uygulama sonuçlarına göre sürekli değerlendirilip geliştirilmelidir. Bunun için Türk toplumunda bulunan sorunların bilinmesi, bunları çözecek insan gücünün yetiştirilmesi gerekebilir. Söz gelişi Türkiye'de göçün, hastalıkların, grev, lokavt, boşanma, kin gütme, terör ve bunun gibi sorunların nedenleri, hali hazırdaki durumu, doğurduğu sonuçları incelenmeli, bunlara çözüm yolları bulunup uygulanmalıdır. Bu tür araştırma ve incelemeleri yapacak, çözüm yollarını bulup önerecek ve uygulayacak olan insandır. Bu bağlamda bu tür insanların hem nicelik hem de nitelik açısından yetiştirilmesi eğitim sisteminden beklenir. Böylece eğitim sistemi tüm toplumun gerçeklerinden hareketle onun sorunlarına ve çözüm yollarına dayalı hedefler, içerik, eğitim ve sınama durumlarını saptamalıdır. Eğer bunu yapmazsa hem kendisinin hem de toplumsal sistemin bozulup yıkılmasına neden olabilir. Buradan hareketle toplumun gereksinim duyduğu insan gücünün saptanmasına gidilmelidir. Ülkede ne kadar doktor, subay, asker, işçi, kalfa, çırak, öğretmen, hakim, hemşire, mimar, mühendis, fabrikatör, işsiz ve bunun gibi var. Bunların nitelikleri ne? Ne kadar fabrika, hastane, atelye, otel, dükkan, okul ve benzeri bulunmakta ve bunların özellikleri nelerdir? Ne kadar mal üretilmekte ve tüketilmekte? Kişi başına düşen ulusal gelir, enflasyon, sermaye, yatırımlar, kalkınma hızı ve benzeri ne? En az kazananla en fazla kazanan arasındaki oran ne kadar? Yeraltı ve yerüstü kaynakları neler? Bunların kapasitesi ne kadar? Ne kadar radyo, televizyon, araba, buzdolabı, bilgisayar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, telefon, faks, kitap, gazete ve benzeri bulunmakta, satılmakta, alınmakta, neler okunmakta ve dinlenmekte, hastalıklar neler, bölgelere, yaşa, cinsiyete dağılımı, hasta sayısı, okuyan öğrenci sayısı, okuldan ayrılanların sayısı ve nedenleri neler gibi soruların yanıtları belirlenmelidir. Daha sonra istenilen özelliklerin neler olduğu saptanmalıdır. İşte hali hazırdaki durum ile ulaşılmak istenen arasındaki fark toplumsal kalkınma gereksinimidir. Ayrıca ülkede hangi ekonomik model yürürlükte ise onun dayandığı ilkeleri bilen, uygulayan ve geliştiren insanların yetiştirilmesi eğitim sisteminden beklenir. Örneğin, eğer kapitalist sistem temeli alınmışsa rekabet, girişimcilik, özel sektör, sermaye, kar ön plana çıkacak, kişiye ağırlık verilecektir. Buna karşılık sosyalist bir sistem savunuluyorsa, bu kez toplumsal çıkar, devlet sektörü, emek başat değer kabul edilecektir. Karma ekonomik sistemde de devlet ve özel sektör ekonomik yaşamda yerini alacak, bu yaşamı genellikle devlet düzenleyecektir. Serbest pazar ekonomisinde ise devlet yalnız yol gösterici, engelleri kaldırıcı olacak, serbest rekabete ve pazar ekonomisine dayalı bir anlayışı devreye sokacaktır. Bu bağlamda eğitim sistemi hangi ekonomik model savunuluyor ve yürürlükte ise ya da uygulanmak isteniyorsa onu bilen, savunan, uygulayan, değerlendirip geliştiren ve ona yeni ufuklar açan üretici ve tüketici insanları hem nicelik hem de nitelik açısından yetiştirmek zorundadır. Bir toplumun devlet yapısı ve dayandığı felsefe, anayasası, yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kurum ve kuruluşları, bunların işleyişi politik sistemi oluşturur. Her devlet doğal olarak kendi politik anlayışını yeni kuşaklara aktarmak ve benimsetmek ister. Bunu genellikle okullar ve yetişekler yoluyla yapar. Bu açıdan eğitim, resmi ideolojinin genç kuşaklara aktarılma süreci olarak tanımlanabilir. Bir devletin anayasası, onun uzak hedeflerini, politik felsefesini yansıtır. Örneğin, demokratik, laik, sosyal adaletçi, çoğulcu parlamenter sistemi ve hukuk devletini savunan bir anayasa, bu hedefleri her yurttaşa kazandırmak için eğitim kurumunu devreye sokar. Hedef davranışları, içeriği, eğitim ve sınama durumlarını buna göre düzenler. Çünkü bu tür değerler onun varlığını sürdürmesi için hem gereklidir hem de istendiktir. Eğer komünist, sosyalist, faşist, monarşik, teokratik bir devlet kurulmuş ya da kurulacaksa, temeli alınan ideolojiyi her bir kişiye kazandırmak için eğitim kurumları bir araç olarak kullanılır.